Ayrım 18, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 181. İsyancıların teslim olmak gibi bir niyeti yoktu. Merhaba Ester, 6. gün öyle. Uyumuşum, evet, öylece kayıp gitmişim oturduğum berjer koltukta. Aldığım ilacın etkisi olsa gerek. Çalan telefon uyandırdı beni. Yoksa geç mi kalmıştım, 3'ü bulmuş muydu saat? Telaşla açtım telefonu. İyi günler efendim dedi resepsiyondaki Ömer. Reşit Bey hatırlatmamı istedi. Saat 3'te lobide buluşacak mısınız? Telaşla sordu. Şimdi saat kaç? Henüz 11 efendim. Oh, rahat bir nefes almıştım. Tamam, teşekkür ederim diyerek kapattım telefonu. Happy topu yarım saat kapamıştım gözlerimi ama şimdi daha zinde hissediyordum kendimi. Akşam bölük börçük uyumuştum ya, demek ki o nedenleymiş bu baş ağrıları filan. Banyoya gittim, yüzümü yıkadım, buluşmaya giderken giyeceğim giysilerimi çıkardım, yatağın üzerine serdim. Canım fena halde kahve çekiyordu. Aşağıya inmeyi yine gözüm kesmedi. Açtım telefonu istedim. Kahve gelinceye kadar balkona çıktım yine. Hayır, yağmur başlamamıştı. Kuvvetli bir rüzgar çıkmış, sürükleyip götürmüştü sabahki kara bulutları. Geç kalmış bir sabah güneşi tatlı tatlı ışıldıyordu binaların üzerinde. Bu hoş ışığın marifeti mi, Cezmi'yle buluşacak olmanın verdiği heyecan mı, başımdaki ağırlığın geçmiş olması mı, sabahki karamsarlığım yok oluvermişti. Uzaktan uzağa gürültüler geliyordu. Aşağıda hemen ayaklarımın dibindeki Tepebaşı Tiyatrosu'nun girişinde tamirat vardı. Bir hatıra canlandı gözlerimin önünde. 1906 yılı, hani benim Mektebi Sultani'den mezun olduğum, hani senin İstanbul'a geldiğin sene. Sirkeci Garı'ndan seni alışımın ikinci günü, daha doğrusu akşamı, tiyatroya gelmiştik. Paris'ten gelen bir Fransız kumpanyası, Cyrano de Bergerac'ı sahneliyordu. Vasat bir oyundu aslında ama kimin umurunda, yanımda sen vardın ya. Dünyanın en kabiliyetli aktör ve aktrislerinden, dünyanın en güzel temsilini izlemiş gibiydim. Elbette sen benim gibi düşünmüyordun. Cyrano'yu oynayan aktör berbat demiştin her zamanki dobralığınla. Fakat oyun o kadar güçlü ki adamın kifayetsizliği bile önemsiz kalıyor. Şairin sözcükleri aktörü bile kurtarıyor. İstanbul'da yaşadığım en güzel 4 gündü. Sadece İstanbul'da değil, hayatım boyunca yaşadığım en güzel 4 gün. Sanki karı koca gibiydik, ne karışan ne görüşen. Sabah alıyordum seni Lilya halanın evinden, akşama kadar dolaşıyorduk şehirde. Şirketi Hayriye vapuruyla Boğaz gezisi mi dersin, kağıthanede kayık sefası mı? O günkü mutluluğumu hiçbir zaman anlatmadım sana, anlatamadım. O kadar çok düşünce, o kadar çok his var ki sana söyleyemediğim. Çalan kapıyla dağıldı düşüncelerim, odaya döndüm, kahvemi getirmişlerdi. Berjer koltuğuma gömülüp tadını çıkara çıkara içtim. Yine sigara arzusu nüksetti, aldırmadım. Saate baktım, 11'i geçiyordu. Yeniden masaya döndüm, kalemi alıp yazmaya başladım. Ders saadette isyan baharın başlangıç günlerinde patlak vermişti. Her yerde erguvanlar açmıştı. Eski sarayların bahçeleri, Haliç'in sırtları, Boğaz'daki yalıların kapıları, unutulmuş küçük meydanlar, camilerin serin avluları, hazin mezarlıklar, denize inen dik yarlar, surların kuytulukları, velhasıl şehrin her yanı, her tarafı tatlı bir pembelikle kuşatılmıştı. İmparatorluk çiçekleri diyordun tutkulu bir sesle. Bu Roma İmparatorluğu'nun rengidir. Zaferi altın kadehlerde içenlerin, zulmün sağladığı zenginlikte hüküm sürenlerin, ihanetin ve cinayetlerin rengi. Evet, bu kadim kent kim bilir kaçıncı isyanını yaşarken, sokakları saran korkuya, akan kardeş kanına, kirli bir bulut gibi üzerine çöken barut kokusuna inat, bir sabah ansızın patlayıvermişti imparatorluk çiçekleri. Sanki çok aceleleri varmış gibi. Umuttur demişti Madame Melina bizim bahçedeki erguvana bakarak. Ne zaman bu ağaç böyle gelin gibi süslense güzel bir haber alırım. Geçecek Şehzivar Bey evladım, inan bana, bu kötü günler geçecek, hem de pek yakında. Onun da kulağına kadar gelmişti hareket ordusunun şehre yaklaştığı. Kahvelerde, meydanlarda, sokaklarda, hanelerde hep bu yeni havadis konuşuluyordu. Umut kadar umutsuzluk, sevinç kadar endişe de vardı ahalinin yüreğinde. büyük bir çatışma çıkmasından, evlerinin yağmalanmasından, tecavüze uğramaktan, öldürülmekten korkuyordu herkes. Öte yandan günlerdir süren bu isyanın neticelenecek olması milleti umutlandırıyor, herkes huzurun yeniden tesis edilmesini bekliyordu. Ahalide bu hisler hakimken Mahmut Şevket Paşa da Yeşilköy'de bir konağa yerleşmiş, ordunun komutasını Hüseyin Hüsnü Paşa'dan alarak harekatı bizzat kendisi idare etmeye başlamıştı. Hükümetinde, meclisinde hiçbir kuvveti kalmamıştı artık. Meclis-i Mebusan'da vatanın farklı şehirlerinden gelen telgraflar okunuyordu sadece. Artık hüküm sahibi Mahmut Şevket Paşa'ydı. Bu hakikati fark edenler Yeşilköy'deki konağın kapısını aşındırmaya başlamıştı. Her gün başka bir heyet ziyaret ediyordu Mahmut Şevket Paşa'yı. Saray temsilcileri, Meclis-i Mebusan'dan gelenler, gazeteciler, can ve mal emniyetinden şüphe duyan azınlıklar. Zaten harekatın başlamasına iki gün kala Meclis-i Mebusan da Yeşilköy'deki yat kulübüne taşındı. 10 gün önce istifa eden bizim Ahmet Rıza, Said Paşa ile birlikte tekrar meclis başkanı oldu ve daha ilk oturumda Abdülhamit'in tahttan indirilmesi görüşülmeye başlandı. Abdülhamit ise kendi kaderini merak ediyor, kötü bir akıbete uğramamak için "Zinhar, bu kıyamla benim hiçbir ilişiğim yok, meşrutiyetle ilgili verdiğim bütün sözlere bağlıyım" diye haber yolluyordu ardı ardına. Meclis-i Mebusan'dan gelen teklif hareket ordusunun şehre girmemesi, kurulacak bir heyetin başkaldıranları ikna etmesiydi. Mahmut Şevket Paşa bu teklife hiç yanaşmadı. Şehri ateşe ve kana boyayanlar yaptıklarının bedelini ödemeliydi. Ama padişaha "bu olaylarla bir alakanız olmadığı için size hiçbir zarar gelmeyecek" manasında bir haber uçurdu. Çünkü sultanın emrinde hala önemli bir askeri kuvvet bulunduğunu aklından hiç çıkarmıyordu. Hareket ordusu, evet, bütün dengeleri alt üst eden kuvvet işte buydu. Bugünün reisi cumhuru, o zamanın kol ağası Mustafa Kemal'in de teşkilinde mühim bir rol oynadığı, hareket ordusunun yolda olduğu haberleri derhal tesirini göstermiş, artık isyancılar için rüzgar tersten esmeye başlamıştı. Bu manasız kalkışmanın son bulması an meselesiydi. İsyan anları turnusol kağıdı gibidir. Bir toplumun hakiki karakterini gösterir derdi Leon Dayın. Söylediği gibi oluyordu. Riyakâr toplumun riyakâr insanları güç karşısında adeta birbirleriyle yarışırcasına fikirlerini değiştirmeye başlamışlardı. İlk olarak gazeteler ağız değiştirmişti. 10 gün evvel isyancıları yere göğe sığdıramayanlar, şimdi Derviş Vahdeti ve gazetesi Volkan'ı topa tutuyorlar, yaklaşmakta olan ordudan bir kurtarıcı olarak bahsediyorlardı. Muhalif mebuslar birer ikişer kapağı yurt dışına atma telaşındaydılar. Şehir ahalisi de birden cesurlaşmış, softalara karşı sesini yükseltmeye başlamıştı. Ve elbette bizim küçük fedai grubumuz da kendince hazırlık yapıyordu. Hareket ordusunun payitahta girmesi ve isyancıları hezimete uğratması için. Ahmet Rıza'nın şehzade başındaki evden taşınmasından sonra Cezmi Kenan da katılmıştı küçük grubumuza. Deli doluydu, aklına geleni pat diye söylüyordu. Önce yadırgadım bu kaba saba adamı. Tanıyıp da içinde bir kötülük olmadığını anlayınca sevmeye başladım. Fakat Basri Bey beni bir köşeye çekip, "aman Şehsuvar, bu Cezmi'ye mukayyet ol. İyidir, hoştur ama biraz kalın kafalıdır. Ne eğilir ne bükülür. Vazife sırasında bir halt yemesin" diye tembihleyince dikkat etmek lazım geldiğini anladım. Çünkü yeni vazifemiz kışlaların durumu hakkında malumat toplamaktı. İlk gün Davut Paşa kışlasını tetkik etmeye, askerin haleti ruhiyesini öğrenmeye gittik. Kendi can emniyetimiz için kıyafetlerimizi de değiştirmiştik. Dördümüz de feslerimizi, redingotlarımızı çıkarmış, softalar gibi başımıza sarıklar bağlamıştık. Aynada kendime bakarken şimdi Ester beni görse, "bu ne hal Şehsuvar, bir hafiyeliğin eksikti, o da tamam olmuş" diyerek kahkahalarla güler diye düşünmüştüm. Ama eminim bundan çok daha sert olurdu tepkin, çok daha acımasız. Neyse. O sabah Davut Paşa kışlasının kapısına kadar yaklaşmıştık. Kimse bizden şüphelenmemişti. Nöbetçi askerle sohbet etmiştik. Hareket ordusunun gelmekte olduğunu duymuşlardı ama moralleri pek bozuk değildi. Ya durumun vahametini anlamamışlardı ya da alaylı kumandanların sözleri etkili oluyordu hala. Kışlalarını müdafaada kararlı görünüyorlardı. Sonra Taksim'e çıkmış, Topçu Kışlası'nın karşısındaki parka oturmuş, havadis toplamaya çalışmıştık. Konyalı bir çavuş vardı. "Eğer Rumeli'den gelecek kafirleri de yenersek o zaman hakiki zafere ulaşacağız," diyordu inançla. "Mağlup olursak da elimizde sancak-ı şerifi dalgalandırarak cennete gireceğiz. Orada Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizi karşılayacak." Hiç korku yoktu gözlerinde. Gelen harekat ordusunu kafir, kendilerini peygamber askeri sayıyordu. Kutsal bir harpti bu, bir din harbi. Öğleden sonra da Taş Kışlı'ya geçmiştik. Oradaki askerlerde de bir bozgun havası görülmüyordu. Kışlanın önündeki erata söyle veren onbaşı da bugün konuştuğumuz bütün askerler gibi umutluydu. "Hareket ordusu korkaklardan teşekkül etmiş, düzensiz, disiplinsiz bir güruhtur," diye bağırıyordu. "Müslümanların katılmadığı Hristiyan Bulgarlardan, Rumlardan, Ermenilerden müteşekkil bir kuvvettir. Nasıl ki ecdadımız Haçlıları bozguna uğrattıysa, biz de Allah'ın izniyle bu kafirlerin hepsini yerle yeksan edeceğiz inşallah," diyordu. Kimse mağlubiyetten ya da teslim olmaktan bahsetmiyordu. Bir sonraki gün Beyazıt'a inmiştik. Harbiye nezaretine kadar gittik. En sıkı disiplin oradaydı. Kapıya yaklaştığımızı gören nöbetçi tüfeğini doğrultmuştu.
"Yasak kardeşim, gelmeyin."
"Bizim amcaoğlu Seyfullah'a soracaktım," diyecek olmuştu Cezmi Bey. Meraklandık da. Askerin kaşları iyice çatılmıştı.
"Niye laf anlamıyorsun kardeşim? Yasak diyorum, yasak."
Onun bağırtısına başka askerler de yetişmişlerdi. Şüpheyi üzerimize çekmenin manası yoktu ama Cezmi, "Amcaoğlunu merak ediyorum ya, ne olur sanki biraz tafsilat verseniz," diyecek olmuş. Basri Bey kolundan çekip sürüklemişti inatçı zabiti. "Yürü Cezmi, yürü, başımıza iş açmadan gidelim buradan." Sonra divan yolundan yürüyerek Bab-ı Ali'ye inmiştik. Hem hükümet binasında hem de Ayasofya civarında sıkı tertibat almışlardı. Ayasofya'nın bahçesinde konuştuğumuz, daha bıyıkları yeni terlemiş bir medrese talebesi şöyle demişti.
"Ölürsem şehit olacağım. Galip gelirsek şu güzelim vatanda şeriatı dünya gözüyle göreceğim. Allah'tan daha başka ne ister insan?"
Karşılaştığımız herkes benzer hisler içindeydi. "Kazanırsak o Yahudi masonların, kafir Hristiyanların uşağı olan bu soysuzlardan kurtulacağız. Kaybedersek mekanımız cennet olacak." Ayasofya'dan sonra denize doğru vurmuş ordu dikim evinin oradan Ahırkapı istasyonuna ulaşmıştık. Yolda pek asker görmemiştik. İsyancıların zayıf karnı burasıydı işte. Ama bunun ötesinde tespitimiz şuydu. Askerler de medrese talebeleri de, yani isyana kalkan herkes ölmeye ve öldürmeye hazırdı. Evet, endişeliydiler, kaygılıydılar. Ama padişah onları affetmişti bir kez. Hatta belki Hassa ordusunu da yardıma gönderirdi. O zaman vaziyet tümüyle değişir, hareket ordusu katiyetle bozguna uğrardı. Ama bu dilekleri hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. Daha fazla kardeş kanı dökülmesini istemediğinden mi, yoksa Mahmut Şevket Paşa'nın sözlerine kanıp başına bir iş gelmeyeceğine inandığından mı bilinmez, tecrübeli sultan Yıldız'daki orduyu harbe sürmedi. Ertesi gün trenle Halkalı'ya gittik. Ordunun karargahı Baytar Mektebi binasındaydı. Binbaşı Muhtar Bey karşıladı bizi. Edindiğimiz bütün malumatı bir İstanbul haritasının üzerinde sözlü olarak Muhtar Bey'e aktardık. Büyük bir alakayla önündeki sarı sayfalı büyükçe deftere muntazam notlar alarak dinledi. Basri Bey ordunun şehre hangi noktalardan girebileceğini, hangi kışlalarda vaziyetin ne olduğunu gösteren bir de kroki çizdi ona.
"Aynı anda bütün kışlalara birden hücum edilmelidir," diye ikaz etti. "Rami Kışlası, Davutpaşa Kışlası, Harbiye Nezareti, Ayasofya Civarı, Topçu Kışlası, Taş Kışla ve Selimiye. Bunların hepsini aynı saatlerde ele geçirmek mecburiyeti vardır. Aksi takdirde birbirlerine yardıma gelirler."
"Evet," diye tasdik etti koca kafasıyla Cezmi. "Saldırı ani, kuvvetli ve kahredici olmalı. Nefes almalarına dahi fırsat vermemeliyiz. Neye uğradıklarını anlamadan söküp almalıyız kışları ellerinden."
Yerden göğe kadar haklıydılar. Zannedildiği kadar kolay bir zafer olmayacaktı bu. Evet, hareket ordusunun gelmesi isyancıları biraz şaşırtmıştı. Ama çabuk atlatmışlardı ilk korkuyu. İsyanın lider takımı da boş durmuyor. Hocaları, vaizleri hareket ordusunun içine salarak bizim taraftaki eratın aklını çelmeye çalışıyordu.
''Sizi kandırıyorlar. Bu gelen Müslüman değil, gavur ordusudur. Dinimizi elimizden alacaklar. Ne şeriat kalacak ne halife. Abdülhamit Han'ı öldürecekler.'' diye askerin maneviyatını bozuyorlardı. Henüz silahlar patlamadan manevi harp başlamıştı.
Hareket ordusu şehre girinceye kadar tam 3 kez ziyaret ettik Halkalı'daki ordu karargahını. Tam 3 kez aktardık topladığımız malumatı muhtar beye. Her defasında teşekkür etti bize ama oraya her gidişimizde sanki morali biraz daha bozuluyor gibiydi. Harekatın başından beri en ön saflarda yer alan bu cefakar zabit durumun ciddiyetini öğrendikçe isyanın hiç de öyle kolayca bastırılamayacağını anlıyordu. Ne yazık ki çatışma çıkması, kardeş kanının akması kaçınılmazdı. Ama zafer istiyorsak bunu göze almak mecburiyetindeydik. Ve nihayet o an geldi. İsyanın patlak vermesinin 11. gününde, cumartesi gecesinin ilk saatlerinde başladı ordunun harekatı. Ve sabah ezanından önce silah sesleriyle uyandı şehir. Bakırköy'ün alınması kolay olmuştu. Baruthane'de nöbetçilerle girilen küçük bir çatışmanın ardından bizimkiler duruma hakim olmuştu. Buna mukabil Davutpaşa kışlasındaki çatışmalar daha uzun sürmüştü. O gün kışladaki süvari alayı selamlığa gitmişti. Dönerken hareket ordusu kuvvetleriyle karşılaşmışlar ve derhal saldırıya kalkmışlardı. Ama bizimkiler top ateşiyle cevap verince fazla tutunamamış surların arkasına çekilmişlerdi. Böylece Davutpaşa kışlası elimize geçmişti. Fakat isyancıların teslim olmak gibi bir niyetleri yoktu. Nitekim Edirne kapıdan giren müfrezeye Fatih Zaptiye Dairesi'nin önünde ateş açılmıştı. Anında karşılık verilince çatışmaya caminin pencerelerine yerleşen medrese talebeleri ve askerler de müdahil olmuştu. Ağır çatışma bir süre devam ettikten sonra dayanamayacaklarını anlayan gafiller geride ölülerini bırakarak kaçmak mecburiyetinde kalmışlardı. Bizi en çok şaşırtan harbiye nezaretindeki durumdu. Oraya ulaşan kuvvetlerimizin başında Erkan Harp Binbaşısı Fethi Bey ile Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi Bey vardı. Bilhassa Fethi Bey'in asi askerlere ''Sizin bu işte hiçbir suçunuz yok, sizi cezalandırmayacağız. Hem bu askerler sizin kardeşleriniz, öz kardeşlerinize silah mı sıkacaksınız?'' diye seslenmesiyle tek kurşun atılmadan nezareti ele geçirmişlerdi. Ancak Resneli gönüllülerden bazıları olayları kışkırtan bir zabiti yakalayıp herkesin gözü önünde kurşuna dizince teslim olan askerler tedirgin olmuştu. Allah'tan vaziyeti fark eden Resneli Niyazi vaktinde müdahale etmiş, askerlerin silaha sarılmasına fırsat vermemişti. Kendi adamlarını da ikaz ederek bu tür infazları gözden uzak yerlerde yapmaları konusunda kati emir vermişti. Böylece sükunet bozulmamış, büyük bir çatışma çıkmasına mani olunmuştu. Ayasofya bölgesine giren kuvvetlerimiz verdiğimiz istihbarat neticesinde o sabah ışıkları söndürülmüş bir trenle Ahırkapı istasyonuna gelmiş, çoğunluğu gönüllülerden oluşan kuvvetler hiçbir güçlükle karşılaşmadan kolayca meydana ulaşmışlardı. Asiler adliye binasının üzerinden ateş açmışsa da bizimkilerin karşılık vermesi üzerine daha fazla dayanamayıp teslim olma yolunu seçmişlerdi. Ancak daha sonra Baba Ali'nin önünde sert çatışmalar çıkacak, hem bizim askerlerden hem de asilerden epeyce insan hayatını kaybedecekti. Basri Bey, Yüzbaşı Cezmi, Mülazım Fuat ve ben, yani bizim istihbaratçı küçük grubumuz ise Binbaşı Muhtar Bey'in koluyla birlikte hareket edecekti. Daha gün ışımadan Şişli'de bir konağın bahçesine saklanıp beklemeye başlamıştık. Ortalık ağarırken köpek avlamaları eşliğinde duyduk seslerini. Önce bir uğultu geldi, ardından at kişnemeleri, komutlar, konuşmalar, nihayet toz dumanın ardından çıktı günlerdir beklediğimiz o efsanevi hareket ordusu. Bu gelenler Enver Bey'in askerleriydi. Çok geçmeden Muhtar Bey'in at üzerindeki heybetli bedeni de göründü. Enver Bey'in komuta ettiği kuvvetlerin vazifesi Taş Kışla'yı ele geçirmekti. Biz ise Taksim Topçu Kışlası'nı işgal edecektik. Herkes neşeliydi, herkes imanlıydı. Kendilerine ve arkadaşlarına büyük bir itimat besliyorlardı. Kimsenin zaferden şüphesi yoktu. İlk gelen haberler askerin maneviyatını yükseltmişti. Hatta Muhtar Bey şaka yollu takılmıştı.
''Sizin istihbarat doğru çıkmadı Basri Bey. Ne diyorsunuz bu işe? İki tüfek bir top atınca teslim oluyor bu baldırı çıplak sürüsü.''
Erken konuşuyordu. Nitekim Mektebi Harbiye'nin önünden geçerken koptu patırdı. Mektebin pencerelerinden üzerimize kurşun yağmaya başlamıştı. Askerlerimizin arasında şehit düşenler, yaralananlar oldu ama kimse paniğe kapılmadı. Bizden önce Enver Bey'in kuvvetleri karşılık verdi. Şiddetli bir çatışma başladı. Dakikalarca süren kanlı bir çatışma. Pabucun pahalı olduğunu anlayan alaylı askerler daha fazla tutunamayıp Ermeni mezarlığı yönünde kaçtılar. Kaçanların bir kısmı esas çatışmaların yaşanacağı Taş Kışla'ya sığınacaklardı. Bu saldırının da kuvvetlerimizi engelleyememesi iyice arttırmıştı kendimize duyduğumuz güveni. Silahlarımızdan, askerlerimizden ve kendimizden emin olarak Taksim'e yürüdük. Şehir ahalisi çoktan uyanmış, herkes yürekleri ağzında bu iç harbin, bu kardeş muharebesinin nasıl neticeleneceğini merak ediyordu. Silah sesleri kesilir kesilmez ellerinde bayraklarla bizi selamlamak için sokağa indiler. Alkışlar, yaşayın, var olun sesleri arasında ilerledik. Herkes zafer sarhoşluğu içindeydi. Sanki bütün kışlalar düşmüş, son asi de teslim olmuş gibi bir rahatlık yayılmıştı ordunun arasına. İyi değildi, hiç iyi değildi bu durum ama askerin moralini bozmak da istemiyorduk. Fakat bu rahatlığın, bu kendine güvenin bedelini Taksim bahçesinden üzerimize açılan ateş sonucu vereceğimiz şehitlerle ödeyecektik. Evet, yürüyüş kolu Topçu Kışlası'na yaklaşırken koptu cayırdı. Biz kışlanın etrafını sarmaya hazırlanırken Taksim bahçesinin tarhları arasına yerleştirilmiş mitralyözler ateş kusmaya başladı. Boynu bükük ekinler gibi sapır sapır düştü ön sıradaki iki zabit ve 20'ye yakın asker. Muhtar Bey'in emirleri yankılandı alanda.
Tertibat alın, duvarların dibine, tümseklerin içine, kapıların arkasına. Kimse açıkta kalmasın, herkes kendine bir siper bulsun.
Sadece Muhtar Bey değil, kol ağası Servet ile öteki zabitler askeri toparlıyor, yeni bir hücum için canla başla çalışıyorlardı. Bu tatbikat değil, gerçek bir harpti. Zabit de, asker de şimdi daha iyi anlıyordu bunu. Talimhane yöresi hızla ele geçirilerek Topçu Kışlası'nın etrafı sarılmıştı. Biz de yerimizde duramıyorduk. Bilhassa Cezmi Bey tabancası elinde askerin önüne fırlamak için hazır bekliyordu. Ama Muhtar Bey katı bir şekilde ikaz etti.
Herkesin vazifesi farklı, rica ediyorum. Lüzum olmadıkça kendinizi tehlikeye atmayın.
Söylemesi kolay. Mitralyöz ateşi askerlerimizi biçerken nasıl duracaktık? Dördümüz de silahlarımız elimizde, atları vurulmuş bir arabanın arkasında yatıyorduk. Güya Taksim bahçesinden açılan ateşe karşılık vermeye çalışıyorduk ama tabancalarımız yetersizdi. Bir ara yüzbaşı Cezmi kayboldu. Çok sürmedi, dört tüfek ve epeyce mühimmatla döndü. Bu mesafeden atılan tabanca kurşunu gıdıklamaktan başka işe yaramaz diyerek silahları uzattı. Ama bunlar öyle mi ya? Alim Allah dünyasını değiştirir adamın. Eminim öyleydi. Fakat benim açımdan bir mesele vardı. Hayatımda elime tüfek almış değildim. Neyse ki yardımıma mülazım Fuat yetişti. Fişeyi nereye koyacağımı, gezi, gözü, arpacı, tetiği aceleyle tarif etti. Çaresizce baktığımı görünce de "Bas tetiğe gitsin" dedi gülerek. "Kimseyi vuramasan da gürültü yapmış olursun. Hiç yoktan iyidir."
Ben de öyle yaptım. Nereye gittiğini çok da dert etmeden bastım tetiğe. Ama hem Basri Bey hem mülazım Fuat, bilhassa da yüzbaşı Cezmi attıkları yerden ses getiriyorlardı. Gözlerimin önünde üç sarıklıyı yere serdiler. Öteki askerler de toparlanmış, kuvvetli ateş ayaklananları zora düşürmüştü. Vaziyet lehimize dönmüş gibiydi. Düzenli, disiplinli, harbetmeyi bilen kuvvetlerimizin baskısı neticesinde karşımızdakiler perişan oluyor, Taksim bahçesinin parmaklıkları arasında hareketsiz kalan ölü isyancıların sayısı giderek artıyordu.
Öyle ki telef olup gideceklerini anlayan asiler nereden buldularsa beyaz bir bezi havada sallamaya başladılar.
Ateşi kesin, ateşi kesin, teslim oluyoruz.
Yine bir hata yapıldı. Hiçbir tertibat alınmadan bizimkiler ayağa kalkarak isyancıları teslim almaya yöneldi. İşte tam o anda bu defa kışlanın içinden bir yaylım ateşi başladı. Ayağa kalkan eratın çoğunluğu bu nazlı bahar sabahını kızıla boyayarak yan yana üst üste düştüler. Biz de tekrar asıldık tetiklere. O kargaşadan faydalanan gericilerin bir kısmı kapağı kışlaya atmıştı. Ama önemli bir kısmının cansız bedenleri içeri giremeden kapının önüne yığılıp kalmıştı. Akan kan, kaybedilen hayatlar sinirleri geriyor, her iki tarafta da öfke nefrete dönüşüyordu. Muhtar Bey atış serbest komutunu vermiş, tüfekler, mitralyözler acımasızca konuşmaya başlamıştı. Ama topçu kışlası o kadar sağlamdı, içeridekiler o kadar iyi mevzilenmişlerdi ki hedefleri imha etmek ciddi bir meseleydi. Daha tesirli kuvvetlere ihtiyaç vardı.
''Top, top ateşi!'' diye bağırdı Cezmi uzandığı yerden. ''Neden top ateşi başlamıyor?''
Sanki onun bağırmasını bekliyormuş gibi birden ortalık büyük bir gümbürtüyle sarsılmaya başladı. Ses dayanılacak gibi değildi. Yer gök zangır zangır titriyordu. Top mermilerinin bizi hedef almadığını bile bile sığındığımız çukurlarda dizlerimizi karınlarımıza çekip parmaklarımızla kulaklarımızı tıkamıştık. Hayatımda ilk kez bu kadar tedirgin oluyordum. Hakiki harp buydu demek. Ardı ardına topçu kışlasının duvarlarına çarpan gülleler binada delikler açıyor, içeride ağır can zayiatına sebep oluyordu. Bir ara ateş kesildi, derin bir sessizlik çöktü meydana. Basti Bey'le göz göze geldik.
''Ya onlar da top ateşine başlarsa?'' diye sordum endişeyle. ''Topçu kışlası değil mi? Epeyce top vardır herhalde içeride.''
Kurnazca gülümsedi tecrübeli kumandan. Onları çoktan halletti bizimkiler. Sahiden de kışladaki toplardan hiçbiri kullanılmadı çatışma boyunca. İçlerindeki İttihatçı subaylar bütün topların mekanizmalarını bozmuşlardı. Meydandaki sessizlik de fazla sürmedi zaten. Yeniden başladı bizim topçuların dehşet korosu. Aman vermeden, durup dinlenmeden ateş yağdırdılar kışlaya. Dakikalarca sürdü bu. Sonra yine Muhtar Bey'in sesi duyuldu.
''Ateş kes, ateş kes!''
''Tamam, tamam!''
Yine sessizlik çökmüştü meydana. Kışlanın duvarlarından yükselen toz, duman ve bahar rüzgarında kesif barut kokusu. Yerlerde parçalanmış asker cesetleri, kardeşlerinin kurşunlarıyla can vermiş gencecik ölüler. Belki de bu manzaradan etkilenen Muhtar Bey, daha fazla kan akmasın, daha fazla insan telef olmasın diye acele etti. Yapmaması lazımdı. Bir çatışmaya girdiğinde asıl olan kazanmaktır. Eğer daha fazla kayıp vermek istemiyorsan, bunun tek yolu düşmanı ağır bir mağlubiyete uğratmaktır. Ama hepimiz gibi Muhtar Bey'in de kafası karışıktı. Bize kurşun sıksalar da kışladaki eratın ordumuzun bir parçası olduğunu düşünüyordu. Bu düşünce onu hataya sürükledi. Hiç kimseyle konuşmadan, kimseye danışmadan ani bir kararla ayağa kalktı. Belki de harbiye nezaretinde eratı etkileyerek çatışmaya son veren Fethi Bey gibi kışladakileri ikna edebileceğini zannediyordu. Daha fazla asker ölmesin, daha fazla vatan evladının kanı akmasın diye.
Ne yapıyor bu diye söylendi Cezmi, vuracaklar. Saklan be adam, saklan, vuracaklar.
Muhtar Bey duymadı bile bu sözleri, kışlaya yürüdü. Dördümüzün de bakışları onun üzerindeydi. Nefesimizi tutmuş bu cesur zabiti izliyorduk. Önceleri adımları tereddütlüydü. Fakat birkaç metre ilerledikten sonra güveni arttı, daha emin basar oldu yere. İşin enteresanı kışladakileri de bir şaşkınlık bürümüştü. Ne bir ses ne bir ateş, çıt çıkmıyordu içeriden. Muhtar Bey kapıya yaklaştıkça bizdeki inanç da artmaya başlamıştı.
''Vallahi muvaffak olacak galiba bizim binbaşı'' diye mırıldandı Basri Bey. O kadar gerilmiştik ki ne ben ne de Fuat cevap verebiliyorduk.
Cezmi ise tüfeğinin dipçiğini çenesine dayamış, sinirden alt dudağını çiğneyip duruyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse hepimizin umudu gitgide artıyordu. Neredeyse Cezmi de fikrini değiştirecekti ki o anda duyuldu patlama, bir tüfek sesi, bir el, bir el daha, ardından yaylım ateş. Önce sarsıldı Muhtar Bey, sonra sağ yanına yıkıldı.
Yine sessizlik oldu. Öncekilerden çok daha derin, çok daha ağır bir sessizlik. Ardından Basri Bey'in haykırışı duyuldu. Alçaklar, alçaklar, hücum, hücum, alçaklara acımak yok. Sığındığımız at arabasının ardından çıkmış kışlaya koşuyorduk. Artık ne ölüm vardı gözümüzde ne vurulmak. Sadece hedefe ulaşmaya çalışan askerlerdik. Basri Bey'in haykırışı mı, öteki zabitlerin emirleri mi, ateş yeniden başladı. Sadece top değil, tüfek, tabanca, yani silah adına ne varsa, sanki hepsi kışlaya doğrultulmuş, sanki hepsinin tetiğine aynı anda basılmıştı. O kadar yoğun, o kadar hızlı, o kadar kahrediciydi ki ateş, içeridekiler teslim olacak zamanı bulamadılar. Biz kapıdan girerken aceleyle beyaz bayraklar çekmeye çalıştılar. Kışlanın paramparça olmuş direklerini ama artık çok geçti. Ölümün kışkırttığı askerleri ancak daha fazla ölüm yatıştırabilirdi, daha fazla kan. İnsanoğlunun ne kadar vahşi, ne kadar acımasız, ne kadar öfke dolu bir mahluk olduğunu ilk kez o gün öğrendim. Hayır, olanların teferruatına girmeyeceğim. Hayır, saklayacak bir şeyim olduğu için değil ki. Saklayacak çok şeyim var. Kendimi o gün günahkarlardan ayırmıyorum. Ben de oradaydım. Sana yalan söylemeyeceğim. Ben de intikam için tabancasına, süngüsüne, tüfeğine sarılan o aklını kaybetmiş güruhun içindeydim. Ben de onlarla birlikte saldırdım, öldürdüm, yaraladım. Onlar ne yaptıysa aynısını ben de yaptım. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Bir ara yorgunluktan mı, birinin itmesiyle mi yere düştüm. Sırt üstü yıkıldım toprağa. Öylece kaldım düştüğüm yerde. Üzerimden postallar geçiyordu. Asker üniformaları, kanlı insan bedenleri, sonra sadece gökyüzü kaldı. Pürüzsüz, bulutsuz, masmavi bir gökyüzü. Gökyüzü değil de sanki bir ayna. Bana yüzümü değil ruhumu gösteren bir ayna. İlk kez o zaman pişman oldum. İlk kez o zaman derin bir utanç duydum. İlk kez o zaman ellerime bulanmış kandan daha çok kızardı yüzüm. İlk kez o zaman utandım kendi varlığımdan, insan olduğumdan. Ama çok sürmedi. Gökyüzüyle arama yüzbaşı Cezmi'nin yüzü girdi. Ayrıla Şehzuvar diye sordu endişeyle. Vuruldun mu yoksa? O anda silindi zihnimden geçenler. Vicdanımı titreten sesler, renkler, kokular silindi. Kanları elime bulaşan genç ölülerin yüzleri silindi. İçimde büyüyen pişmanlığı, ruhumu saran utancı, uyanmaya başlayan merhamet hissini görünmeyen ellerimle boğarak derhal fırladım ayağa. Yok Cezmi yüzbaşım, yok, düştüm. Sadece düştüm.
18. ayrımın sonu. Sayfa 193.